Ayrım 14.
Ah hayır, biz 18. yüzyıl İspanyası gibiyiz henüz. Evde ve özel yaşamda Newton'a göre araştırıyor, soruyoruz ama resmi yerlerde başımıza bir iş gelmesin diye hala Aristo'ya göre açıklıyoruz bulduklarımızı. İkiyüzlü ve korkağız. Aile içinde, arkadaş arasında konuştuklarımızı toplumda söyleyemiyoruz ama yine de bizden kahramanı yok yeryüzünde. Nesin mi diye düşündü Tuna durup. Nesin mi yazmıştı bunları? Peki ne zaman ve nasıl girmişti bu kağıt çantasına? Neden onun çantasına? Nesim'in el yazısı bu kadar güzel miydi? Bir türlü adam edemediği kendi el yazısını düşünmekten acele kaçınarak birden Nesim'in el yazısını hiç bilmediğini fark etti. Bunu normal karşılayacağına içini hüzün kapladı. Nesim'in el yazısını bile tanımıyordu ve yakın arkadaşı sanıyordu. Hı? Plati adındaki filozof diyordu ki fanatikler karanlığı, körlüğü ve bilgisizliği korumak istiyor. Işığın yükselmesinden nefret ediyorlardı. Neden acaba? Halbuki Montesquieu adındaki başka bir adam ışığa övgü yağdırmaktan çekinmiyor, sabahları ışığı görmenin sevinciyle uyanıyordu. Başka çaresi yok baykuşlar ve köstebekler. Bizim de aydınlanma vaktimiz geldi. Doğma vakti gelen bir bebeği nasıl durduramazsanız bu topraklarda yüzyıllardır ışığı bekleyerek yaşayan bu insanların da aydınlanmasını öyle önleyemeyeceksiniz. Nasıl mı? Nasıl mı bu kadar eminim? Hem de savaşın ortasında ve silahsız olarak askere alınmışken. Bu Nesim, kesinlikle Nesim diye haykırdı Tuna. Başını kaldırınca askeri araçtaki bütün askerlerin canları sıkılmış olarak kendisine baktığını gördü. Beceriksizce gülümseyerek elindeki kağıdı suçlar gibi işaret etti. Nasıl bilmem şapşallar? Günü gelen bebeğin doğacağını bilmek için ille de doktor mu olmak gerek? Annemin adı gibi biliyorum aydınlığa koşan toplumların hikayelerini ben. Ah Nesim, ah keşke haklı olsan diye geçirdi içinden Tuna. Bu kez temkinli davranmış, yalnızca dudaklarını kıpırdatmakla yetinmişti. Yine de onu garip bulduğunu gizlemeyen bazı askerlerin göz hapsine girdiğinin farkındaydı. Kimsenin dikkatini çekmemeye çalışarak elindeki kağıda sakladı başını. Sevinme hemen, işte ilk karşı vaka, Almanlar, felsefesi, sanatı ve bilimi aydınlanmış bir geleneğin ortasındaki Almanya'da Nazilerin seçtikleri insanları göz göre göre yakmalarına nasıl olanak sağlanmıştır? Adorno'nun negatif diyalektiğine göre soru bu kültürün mü yoksa aydınlanmanın mı başarısızlığıdır? Bu soruları sanki sakıncalı sorular olarak saklardı Tuna. Elbette bütün Almanları Nazilikle suçlamak büyük şaşkınlık hatta canilik olurdu. Ama yakın insanlık tarihinin en barbar askeri ideolojisi de Almanya'da doğmuştu işte. Hem de sanatı, felsefesi ve bilimiyle son derece gelişmiş bir uygarlık yaratmış olan Almanya'da. Neden Naziler az gelişmiş, doğuştan barbar diye damgalanan kültürlerde değil de asıl yanlış, asıl sorun nerede yatıyordu da? Günün birinde bir Almanla karşılaşıp da Nazileri o kültürün yarattığını ağzından kaçıracağı kaygısıyla ortada hiç Alman falan yokken günlerce sıkıntı çektiği zamanları anımsıyordu. Saçı dökülmüş arkadaşları yanında durup dururken kel fıkraları anlattıklarına göre, üstelik hiç fıkra anlatma alışkanlığı ve becerisi de yokken. Sırada öbürü var, ikinci karşı vaka, Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği'nde devrimler aydınlanma vaat ederken devrim sonrası terör ve baskı neden bizzat aydınlanmacılar tarafından artırılmıştır? Asıl soru şiddet uygarlaşmanın bir parçası mıdır? Bu mutlaka yanıtlanmalı. Çok yönlü bir çalışma yapılmalı. Ah Nesim, ah sevgili dostum diye içi yanarak sızladı Tuna. O sırada yeni bir mola verildi. Tutulmuş ihtiyaçlar uzun uzun giderildi. Kasılan bedenler, ağrıyan bacaklar açıldı. Kuru kumanyalar yendi, su içildi, sigaralar yakıldı. Ama yine de kimse konuşkan değildi. Araca bilmem kaçıncı kez yeniden bindiklerinde kapanan göz kapaklarına hiç direnmedi Tuna. Bir rüyanın içinde bile uykuya dalmayı bilmek gerekiyordu. Uyku kısa, uzun, delikli, deliksiz, ıslak, kuru ya da siyah beyaz, renkli hiç fark etmiyordu. Uyku çağırdığında artık direnmiyor, hemen uykuya koşuyor, bu kabustan canlı çıkabilmesi için güçlü kalması gerektiğini biliyordu. Bu bir hayat memat meselesiydi artık. Uzun ve rahatsız bir uyku oldu. Yanındaki asker dürterek onu uyandırdığında yine kabusun içinde uyandığını gördü. Ama kendini hırpalamadı bu kez. Artık bir ad bile koyduğu bilmem kaçıncı uyanış, tıpkı ortasından açıldıkça içinden daha küçük yeni bebekler çıkan Rus bebek Matruşka'ya benziyordu. Yeniden, yeniden ve tekrar yeniden. Onunkiler ise iç içe küçüleceğine büyüyordu ve adı kabusa uyanmaktı. Dağlık bir arazide durmuşlardı. Kuru, verimsiz bir bölgede olmalıydılar. Toprak sağlıksız, bir insanın yüzüne benzer renkte kavrulmuştu. Buna rağmen yer yer yabani çiçekler kafa tutarak fışkırmıştı aynı topraktan. Sümbülleri tanıdı Tuna. Öbürleri bilmediği çiçeklerdi. Ötede, beride ince gövdeli birkaç ağaç yalnız ve mutsuz dikiliyordu. Akşam olmak üzereydi. Yaz olmasına karşın serindi. Oldukça yüksekteydiler öyleyse. Hepsi araçlardan indiler. Emirler verildi, emirler alındı. Verilen bütün emirlere düzenli olarak uyuyor oluşuna şaşırıyordu Tuna. Çünkü bu hızlı disiplin sistemi içinde kendini son derece hazırlıksız ve yavaş buluyordu. Yine de genç bedeni ve refleksleri onu utandırmıyor, bir şekilde başarıyordu işte. Örneğin şimdi o da iki sıra dizilmiş askerlerin arasında hazır olda bekliyordu. ''Orta Anadolu'da mıyız arkadaş?'' diye sorduk kendisiyle eşleşen askere. Asker taş gibi sessiz, çelik gibi gergin, başka dünyadaymış kadar uzak görünüyordu. Çok fazla gençti. ''Bu askerlerin hepsi benim rüyamda rol alan figüranlar aslında.'' diye iç geçirdi Tuna. ''Hiçbiri ölmeyecek. Tanrı'ya şükür hiçbiri ölmeyecek. Ben uyandığımda bu korkulu sahneler bitecek nasılsa.'' ''Burası Doğu Anadolu'ya daha çok benziyor hocam.'' diye fısıldadı yanında taş gibi duran asker hiç kumuldamadan. Eğilip yakından baktı genç askere Tuna. Tanıyor muydu bu genç adamı yoksa? Hayır. Dikkatle bakınca o kocaman komando giysisi içinde aslında genç irisi küçücük bir çocuk olduğunu gördü. Mavi berenin altında daha bebek nefesi kokuyordu. ''Tarkan, aman Allah'ım olamaz. Sen değil misin? Lütfen sen olmadığını söyle.'' diye inledi içinden birden. ''Benim hocam.'' diye sevinçle gülümsedi Tarkan. ''Ama sen daha 18 yaşında bile değilsin ki. Ben gönüllüyüm Asteğmen'im.'' diye gururla haykırdı Tarkan. Dudaklarını ısırarak sustu Tuna. Uzun bir at kuyruğuyla ensesinden bağladığı simsiyah saçları, tek kulağında küpe, elinde şiir kitaplarıyla Ortaköy'de dolaşan Tarkan'a rastladığı yaz akşamlarını anımsadı. Yanında sırtları çıplak, uzun etekli elbiseler içinde zarif, incecik kızlar salınırdı şiir gibi. Tuna'yı görünce biraz gururlu, biraz havalı bir selam verir, duyulacak bir sesle edebiyat öğretmenlerinin geçtiğini ilan ederdi Ortaköy'e. ''Kafa hocadır ha.'' derdi gülerek. Kızların yanında bir öğretmenine kıyak çekmiş olarak yürüyüp giderdi sonra. Okullar açıldığında saçlarını kestirmemek için patırtı kopartmış, ancak kafa hoca Tuna araya girince iş tatlıya bağlanmış, saçlar gelecek yaza kadar kesilmişti. Bu yıl lise sona başlayacaktı Tarkan. ''Savaş karşıtı bir gösteriye katıldığı için polisle başı derde giren sen değil miydin oğlum?'' diye kafası karışmış olarak sordu Tuna öğrencisine. ''O başka, bu başka hocam. Vatan elden giderken savaş karşıtıyım diye evde oturamazdım herhalde. Benim büyük dedem Kurtuluş Savaşı'nda aldığı mermileri ölene dek bedeninde taşımış ya. Önce vatan hocam. Hey Allah'ım, sen aklımı koru. Oğlum, bu bir iç savaş. İç savaşlarda düşman kimdir hiç düşündün mü bir saniye durup da? Şşt, kes sesini sersem herif.'' diye sinirli sinirli bağırdı önden birisi. ''Bak Tarkan, bu başından kalkmadığın bilgisayardaki oyunlara benzemez oğlum.'' diye sürdürdü fısıltılarını Tuna kimseye aldırmadan. ''PC ya da dizüstü bilgisayarlarıyla internette surf yapıp geri dönmek yok burada. Sanal gerçeklik değil bu oğlum.'' ''Yanılıyorsunuz hocam, bu kez siz bilmiyorsunuz.'' Öğretmeninin yanlışını bulmanın keyfiyle sevinen, bütün büyümemiş insanlar gibi sırıttı genç asker. Büyüyenlerse öğretmenlerinin yanlışlarını bulmaya başladıklarında müthiş kederlenirler. O sırada gelen bir emirle rahatladılar. Bir dalgalanma oldu. Askerler arasında fısıltılar, kopuk sözcükler uçuştu. Bir bekleme durumuna geçildi. Asteğmenim diyen bir ses gelip Tuna'nın kulağına dayandı. Havada hızla uçan sesin bütün Asteğmenler içinde kendisini aradığını sezdi Tuna. Gerçekten de bu Birol Üsteğmen'di. Birol Üsteğmen, sizi gördüğüme nasıl sevindiğimi bilemezsiniz. Yüzbaşı oldum dedi Birol gururla gülümseyerek. Ben bu kabusa başlayalı o kadar oldu mu diye sıkıntıyla geveledi Tuna. Tabii bu işler Ağustos'ta olur normal şartlar altında değil mi? Onu duymazdan gelen yüzbaşı Birol bir elini Tuna'nın omzuna atarak atarak kendine doğru çekti. Öbür askerlerden ayırdı. Birlikte ilerideki tek tük ağaçların altına doğru yürümeye koyuldular. Tüm generalim sizi çok beğenmiş. Aslında zor beğenen biridir. Ama tahmin ettiğim gibi sizi anlamış. Umarım siz de onu sevmişsinizdir. Beni beğenmiş mi diye şaşırdı Tuna. Ayrıca bu sizi anlamışın altında da ne yattığı da kafası karıştırmıştı. Savaş bittiğinde sağ salim dönersek inşallah evinde büyük bir kutlama yemeği verecek generalim. Birlikte davetliyiz bu yemeğe. Yüzbaşı Birol'un sözleri bu kabusun daha ne kadar uzayacağına dair bilinçaltının bir uyarısı mıydı yoksa beyninin bir tehdidi mi? Ama asıl söylemek istediğim başka bir şey var. Sizden bir şey rica edeceğim. Niye biraz çekinerek konuyu değiştirdi Yüzbaşı Birol? Nişanlım dedi sahilindeki alyansı sevgiyle okşayarak. Birol'un solak olduğunu hatırlıyordu ama daha önce bu alyansa hiç dikkat etmemişti Tuna. İnsanların evli, bekar ya da nişanlı olup olmadıkları onu hiç ilgilendirmiyordu. Ve başkalarına da kendi özel yaşamını açıklamak zorunluluğu hissetmiyordu. Onun için alyansın anlamı buydu. Oysa Meriç ilk günden beri alyans takar ve bunu çok önemserdi. Fakat kendisine bu konuda ne bir imada bulunmuş ne de duygusal bir baskı yapmıştı. Meriç hep sessizdir, tıpkı babam gibi diye düşündü. Size özel bir sempatim olduğunu söylemiştim hatırlarsanız hocam. Nişanlım Neşe, şair Doğan Gökay'ın koyu bir hayranıdır. Size şairin yeğeniyle evli olduğunuzu düşünerek acaba diyecektim Meriç'i kastediyor diye düşündü Tuna. Şehit olmaz da dönersek şairin imzalı bir kitabını Neşe'ye armağan edebilmeyi çok isterdim. Özellikle şu çok meşhur kitabı vardı ya hani Kumralada dedi derin bir nefesle huzur bularak Tuna. Evet, ben de onu diyecektim. Bu iyiliği yaparsınız değil mi? Unutmazsınız herhalde. Başını olur anlamında salladı Tuna. Konuşmaya kalksa adayı anlatacağını biliyor. Bunu yapmamak için dudaklarını kemirerek kilitlemeye çalışıyordu. Halbuki hiç değilse onu anlatabilmeyi ne çok özlemişti. Onun yüzündeki karışık duyguları başka yönde değerlendiren Yüzbaşı Birol'un gözlerinde ışıltılar düşler belirdi. Belki Boğaz'da sizin Kuzguncuk'taki bir akşam balık yer rakı içeriz eşlerimizle birlikte. Sesi nişanlısına şimdiden eşi diye vermesinin yarattığı cinsel heyecanla dalgalanmıştı. Utanarak bakışlarını kaçırdı. Kuzguncuk'ta İsmet Baba'nın Boğaz'da yüzen meyhanesinde diye mırıldandı Tuna. Sevdiğimiz kadınlarla. O da gözlerini kaçırdı bir oldan. Kısa bir kaçıştan sonra gözleri birbirini buldu. Komando üniforması içinde iki genç erkek sevdikleri kadınları Kuzguncuk'taki İsmet Baba'nın meyhanesini, Boğaz'ı, bol limonlu, rokalı, mis gibi kızarmış balıkları ve buğulu uzun bardaklardaki buz gibi rakıları fena halde özlediler. Çok fena halde özlediler. Biri konuşsa öbürü de sürdürecekti ama konuşmanın çok zor olduğu o anlardandı. Kaçacak ne bir fıkra, saklanacak ne bir bahane vardı. O zaman kollarını açıp helalleşir gibi kucaklaştılar. Gibi mi? Tıpkı filmlerdeki gibi diye düşünmeden edemedi Tuna. Filmlerde de ölmeye doğru uzanan yola çıkacak askerler, o son anda artık ölümün nefesini duydukları, o çok son anda sevdikleri kadınları düşünürler. Aklına Vanessa Redgrave, Catherine Deneuve, Türkan Şoray ve Liz Taylor'dan daha eski bir ad gelmedi. Ve tabii aklından hiç çıkmayan o ad. Onu bir daha görmemek, düşüncesi bile çıldırması için yeterliydi. Ölümü en insafsız kılan şey, insanı o çok sevdiklerinden kopartmasıdır. Neyse ki bu yalnızca bir kabus diye derin bir nefes aldıktan sonra, hakkını helal et Tuna kardeşim dedi Yüzbaşı Birol. Kendini iyi koru. Ayrıldılar, gözleriyle Tarkan'ı aradı Tuna. Oradaydı. Öylece dikilmiş bekliyordu. Öbür askerlerle birlikteydi. Yanına gidip o da katıldı onlara. Rahat diye gümbürdeyen bir ses duyuldu. Yüzlerce asker otomatik olarak rahatladı. Hazır ol. Oldular. Arkadaşlar, şu anda kutsal vatan topraklarımızın üzerindeyiz. Nerede olduğumuzu sormayın. Bulunduğumuz nazik koşullar nedeniyle bunu açıklayamıyoruz. Böylesinin daha yararlı olacağı görüşündeyiz. Yüzbaşı Birol'un sesi miydi bu? Arkadaşlar, biz Türk ordusuyuz. Cesaretimiz ve gücümüzle dünyanın saygısını kazanmış, şerefli ve çok köklü bir milletin çocuklarıyız. Biz Türk ordusuyuz ve savaşı bitirmek için buradayız. Caydırıcı olacağız arkadaşlar, intikamcı değil. Türk askerine intikam yakışmaz. Savaşı körüklemek işimize gelmez. İnsanlık ve savaş kurallarına uymak şerefli bir ordunun askerlerine yakışan yüce bir davranıştır. Ancak teröristler bu kurallara uymazlar. Onlar kaos, anarşi ve şiddeti severler. Arkadaşlar, kin ve öfkeyle hareket etmeyiniz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hakkımı anamın ak sütü gibi sizlere helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kısacık fakat çok derin bir sessizlik oldu ve arkasından yer gök helal olsun diye patlayan bir şimşekle sarsıldı. İnsan bedenlerinden fışkıran elektrikle dolmuş olarak toprağa düşen bu iki sözcük aynı zamanda insanı allak bullak edecek huşu dolu bir ilahi müziğin notalarını da taşımıştı. Yüzlerce erkek sesi hiç provasız olarak olağanüstü bir koro oluşturmuş, aynı notalardan haykırmıştı. Dağ taş bu iki kelimenin içine yürekten konmuş duyguların gücüne karşı duramamış, inlemişti. Bu seste ancak ilahilerde ya da gerçek bir aşkla bestelenmiş büyük eserlerde bulunabilecek inanılmaz bir duygu yükü vardı. Yanlışlıkla bir yere çarpsa, önünde yıkmadık hiçbir şey bırakmadan günlerce akacak güçlü bir sel felaketine yol açabilirdi. Ya da tam tersine taş yürekliliğinin erdemleri üzerine kurulmuş bir senaryonun kahramanını serseme çevirerek dizlerinin bağını çözüp insafa getirebilirdi. Bu sesin içinde ölüm ve umut, yaşam ve korku yan yanaydı. Bu sesin içinde insan vardı, çırılçıplak ve yapayalnız. Bu sesin içinde tıpkı doğduğu ve öldüğü gibi eşitti herkes. Helal olsun diye bağıran seslerden birinin de kendisine ait olduğunun henüz farkına varmadan yaşanmakta olan toplu hipnoz olayının şokuyla sarsıldı Tuna. Kendini toplamakta güçlük çekiyordu. Kendinden geçmiş sanki vecd olmuştu. Futbol maçlarındaki toplu histeriye hiç katılmamıştı. Ama onun şimdi yaşadıklarına hiç benzemediğini seziyordu. Neden böyle boğazı yanarak, eli ayağı uyuşarak etkilendiğini anlamaya çalışıyordu. Hakkını daha önce hiç tanımadığı yüzlerce genç adama helal ediyor, yani onlarla karşı hiçbir kötü duygu, kin, nefret beslemediğini and içiyordu. Beslemiş olduklarını da toplu olarak affettiğini açıklıyordu. Ama en önemlisi ölüme gitmeden önce son iş olarak bunu yapıyordu ve işin sırrı burada olmalıydı. Kendisinin de aralarında olduğunu henüz farkına varmadığı bu insanlar, kendi istekleriyle bir ideal için gözlerini kırpmadan ölmeye gidiyorlardı. Ya rüya değilse? Bunu ölüme gittiğimi düşünerek yapmam sinir sistemimi alarm tempoda çalıştırıyor olmalı diye düşündü aniden kendisinin de dahil olduğunu keşfederek. Yok canım, kesinlikle bir rüya bu. Artık yaşam kadar hafif, ölüm kadar ağır iki sözcüğü dönüşen helal olsun aynı anda bu kadar çok bedenden fışkırınca kendi gücünü yaratıyor, yarattığı gücün etkisiyle bedenlerin sahiplerini de adeta sarhoş ediyordu. Biraz meditasyon gibi diye mırıldandı derin bir soluk alırken. Peki ya o sözcüklerin aniden büründüğü ilahi müzik? Uyduruyor muydu yoksa ama biraz önce yeri göğü inleten helal olsun çığlığı babaannesinin Yunus Emre ilahilerini dinlerken çocuk tüylerini diken diken eden o serin hoşluk gibi doldurmamış mıydı içini? Hani neden olduğunu anlamadan ağlamaya başlardı da babaannesi başını okşayıp sevgiden yavrum içimizi yıkayan ilahi sevgiden derdi anlayışlı bir gülümsemeyle nur saçarak. Peki aynı anda kulağına neden Wagner'in Tannhauser gelip takılmıştı şimdi? Tannhauser'ın uvertüründe yükselen nefesli sazları dalga dalga izleyen yaylıların yaydığı benzer serinlik duygusu da bir çeşit huşu muydu? Yine bir huşu duygusu muydu böyle çok duyarlı bir anda içinde sımsıkı sıkışıp kaldığı çember? Tannhauser'ı dinlerken aldığı o derin hazın içinde insan idealizmi, tutkusu ve güzelliği övgünün yanında aynı zamanda insana dair zayıflık ve vahşetin sergilenişindeki dürüstlüğe duyulan hayranlık yok muydu? İçimizden birileri çıkıp bize ait olan güzellikler kadar pislik ve kötülükleri de böyle incelmiş bir estetik ve tutkusal iradeyle anlatıyordu. Ve biz anlatılan ve anlatandan çok kendimize duyduğumuz sevgi ve acımayla vecd oluyorduk. doğru mu diye soracağı ne şair dayı ne kumral ada vardı yanında. Onların yerine başını sallıyordu mecburen. Wagner'in insan ruhunun deliliği ve hayvansal ikiliğini Tannhäuser opera müziğinde çok iyi işlediği söylenir demişti şair dayı. Nazilerin Wagner'e sahip çıktığını öğrendikten sonra Wagner dinlemekten pat diye vazgeçişi geldi aklına birden. Ben size unutun demiyorum çocuğum demişti şair Doğan Gökay. O sesini yükseltmesine hiç gerek bırakmayan özgüveninin sağlam gövdesine yaslanarak. Unutmak yanlışları tekrarlatması bakımından sakıncalıdır. Aptallar unuturlar. Unutmak cahilliğe yol açar. Kinciler unutmaz ve bilgilerini kendilerini de yok edecek yönde harcarlar. Akıllılar unutmayan ama bilgilerini kendileri ve idealleri için olumlu enerjiye çevirebilenlerdir. O konuştuğu zamanlar hep olduğu gibi nefes almaktan bile ürkerek tek sözcüğünü kaçırmadan dinlemeye, öğrenmeye çalışan Tuna, kendisini dayısının akranı sanan adanın araya girip ukalalık etmesine bazen feci bozulurdu. Evet evet adaya bozulurdu ama adaya engel olmayı denemezdi. Çünkü bu üçgenin içinde adanın rolü buydu ve ona çok yakışıyordu. Ben sizi hatırlayın diyorum çocuğum. Fakat belli bir estetik zevk düzeyine erişmek bir olgunluk ve kültür meselesidir. Hatırladıklarınızın hayattan zevk almanızı engellemesine izin vermeden hatırlayın. Zevkten sarhoş olmak için bilinci yitirecek kadar içmeye hiç gerek yoktur. Hatta hiç içmeden de sarhoş olunabilir pekala. Hocam siz de hakkınızı helal edin. Çok kahrımızı çektiniz okulda. Tarkan şimdi üzerine bol gelen hamasi sözleri bir kenara bırakmış yaşına dönmüştü. Gözlerinde hüzün ve özlem vardı. Gözleri çocuk çocuk bakıyordu. Ortam uygun olsa koşup Tuna'nın boynuna sarılacağı besbelli. Bekliyordu öğretmeninin ona güç vermesini. Tuna birden kendini çok yaşlanmış hissetti. Oysa Tarkan'ın babası olacak yaşta değildi. Taş çatlasa 15-16 yaş farkları vardı. Ama sonuçta öğretmenlik kurumunun insanı başça koyduğu yerde bazen yaşça da büyümek durumunda kalıyordu insan. Helal olsun oğlum dedi kendini bile şaşırtan babacan bir sesle.